Ayrım 21.
Şimdi pek sakin. Gittikçe uyku basıyor. Evet, içine zehir yayılıyormuş gibi bir uyuşukluk kaplıyor her yanını. Ortalıkta da göz kamaştırıcı bir aklık var. Ormanlar, topraklar baştan başa apak. Koca koca kanatlar, ak ak yelkenler. Ak ak, ne olabilir ki? Saçmalama yahu. Biliyor ki kar bu. Karlar ortasında yatıyor. Düş değil bu. Orada üstüne ağaç devrilmiş, yere saplanmış yatıyor. Gelişi güzel gene bir haykırıyor, bir çığlık koparıyor. Orada, karlar ortasında bir adamın kıllı koca göğsü şişe şişe bir çığlık koparıyor. Öyle haykırıyor ki, ta aşağıdan kulübeden bile duyulabilir. Bir daha, bir daha. Breden'in arkasından da gene, ya domuz, canavar diye haykırıyor. Hiç düşünmüyorsun beni burada tek başıma, ölümle karşı karşıya bırakırken. Baltayı istedim, onu bile vermedin. Adam mısın sen yoksa hayvan mı? E peki, git sen yoluna, yolun açık olsun. Sen öyle istiyorsan, gitmeyi düşündünse, uyumuş olsa gerek. Şimdi kas katı kesilmiş, ölü gibi hiç kıpırdamıyor ama gözleri açık. Buz tutmuş ama açık. Ne döndürebiliyor, ne kırpabiliyor. Gözleri açık mı, uyudu yoksa? Bir saniye daldı belki. Belki de bir saat, kim bilir. Ama işte, Oline karşısında dikilmiş duruyor. Aksel onun sesini duyuyor. Söyle kuzum, sağ mısın? Sen misin bu? Çıldırdın mı yoksa? Oline'de hep çakalı andıran bir şey vardır. Koklar. Koku alır. Nerede bir bozukluk varsa hemen oradadır. Evet, o saat kokusunu alır. Böyle olmasaydı bunca yıldır nasıl geçinirdi ki? Aksel'in haykırışını duymuş, 70 yaşında oluşuna falan bakmadan bunca yolu aşıp gelmişti. Bir gün önceki tipi yüzünden Selenra'da kapalı kalmış, sonra gene Manelanda dönmüştü. Baktı kimsecikler yok, sığırlara yem verdi, kapının ağzında durup dinledi, süt sağma vakti gelince inekleri sağdı, gene dinledi. Ne olabilirdi ki? Derken bir çığlık duydu. Oline başını sallıyor. Belki Aksel, belki de dağdaki cinler, periler, her neyse. Koklayıp kokusunu alınıp bulunacak bir şey. Her şeyin anlamını bulup çıkarmalı. Tanrı'nın gizemini öğrenmeli. Karanlıkta, ormanda, onun avucunun içinde. O da Oline'ye hiç kötülük etmez. İşte Oline gelmiş, orada duruyor. Balta, karları derin derin kazıyor, balta falan bulamıyor. Baltasız yapmaya bakacak öyleyse. Ağacı yattığı yerden kaldırmaya uğraşıyor ama gücü çocuk gücü kadar. Ancak şuradan buradan birkaç dalı sallayabiliyor. Gene baltayı almaya uğraşıyor. Ortalık kapkaranlık, elleriyle ayaklarıyla eşiyor. Aksel parmağını kıpırdatamıyor ki baltanın yerini göstersin. Yalnız eskiden nerede olduğunu söylüyor ama artık orada değil ki. Selenra uzak olmasa diyor. Sonra Oline başlıyor kendi gönlüne göre aramaya. Aksel, balta falan yok oralarda diye sesleniyor. Oline, şöyle bir bakıyordum diyor. Peki bu ne? Aksel, buldun mu diye soruyor. Oline dolu dolu konuşaraktan şükürler olsun Tanrı'ya diye karşılık veriyor. Aksel ne yapacak şimdi baltayla? Kımıldayamıyor ki. Ağacı parçalayıp onu kurtarmak Oline'ye kalıyor. Oline de o güne dek hayli balta sallamış. Ömrü boyunca yük yük odun yarmış. Aksel yürüyemiyor. Bir bacağı kalçasına dek kendinde değil. Sırtına da bir şey olmuş. Öyle sancıyor ki tuhaf tuhaf inliyor. Evet, ancak yarısı kalmış gibi geliyor ona. Sanki arkada ağacın altında bir şey bırakmış. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum ne olabilir. Oline biliyor. Tunturaklı sözlerle de anlatıyor. Evet ya, bir insanı ölümden kurtardı çünkü. O bilir. Tanrı onu uygun görmüş de bu işi ona vermiş. Yoksa alay alay melek gönderebilirmiş. Aksel Tanrı'nın lütfunu, sonsuz gizemini bunda bile görebilirmiş. Bunun yerine toprağın içinden bir solucan çıkarır da gönderir gönderirmiş. Olmaz yokmuş onun için. Aksel, ya biliyorum dedi. Yalnız bana ne oluyor bir türlü anlayamıyorum. Üzerimde bir tuhaflık var. Üzerinde bir tuhaflık mı varmış? Biraz beklesinmiş hele. Birazcık beklesinmiş, yeniden canlanırmış. Ceketini giysin de ısınsınmış. Hiç unutamayacakmış doğrusu. Tanrı'nın melekleri onu nasıl da kapının önüne çağırmışlar sesi işitsin diye. Ormandan gelen çığlığı. Ya tıpkı Ariha'nın duvarlarını sarsan borazan sesleri gibi. Evet, tuhaftı. Yalnız o konuşurken Aksel vakit kazanıyor. Kollarını bacaklarını yeniden kullanmasını öğreniyor. Yürümeye başlıyordu. Ağır ağır eve doğru yola koyuluyorlar. Oline gene kurtarıcı oyunu oynuyor, ona destek oluyor. Kör topal gidiyorlar. Biraz aşağıda Brede ile karşılaşıyorlar. Brede, ne oldu diyor, yaralandın mı? Dur sana yardım edeyim. Aksel duymamazlıktan geliyor. Tanrı'ya söz vermişti, ölç almayacak. Brede'nin yaptığını kimseye anlatmayacaktı ama bunun dışında serbestti. Sonra Brede buralardan ağrıyordu şimdi. Olne'nin Maneland'da olduğunu görmüştü de onun çığlıkları duymuş olabileceğini mi düşünmüştü? Brede lafının arkasını bırakmıyor. Sen burada mıydın Olne? Nerede buldun onu? Bir ağacın altında mı? Tuhaf şey doğrusu, diyor. Demin ben de oralardaydım. Görevdeydim, tellere bakıyordum. Biri bağırıyor gibi geldi. Dönüp kulak kabarttım. Zorda kalanlara yardım etmesini sever Brede. Demek Aksel'miş ha. Bir ağacın altında kalmış yatıyordu, öyle mi? Ya, diyor Aksel. Bal gibi gördün de, duydun da. Ama hiç de yardım etmedin. Olne afallamış. Aman Tanrım, sen koru bizi, diye haykırıyor. Tanrı günah yazmasın ama. Brede açıklıyor. Gördün mü? Evet, seni görmesine gördüm. Ama niye seslenmedin bana? Bir şey olsaydı seslenirdin. Evet, seni görmesine gördüm ama uzanmış dinleniyor besbelli diye düşündüm. Aksel çıkışır gibi, hiç konuşmasan daha iyi edersin, diyor. Bal gibi biliyorsun ki sen beni orada bıraktın gittin. Bir daha kalkamaz diye umarak. Olne ne yapacağını biliyor artık. Brede'yi bırakmamalı bu işe karışsın. Kendisi vazgeçilmez biri haline gelmeli. Aksel'i ona karşı daha az borçlu durumuna getirecek biri girmemeli aralarına. Kendisi kurtarmıştı onu. Yalnız kendisi. Brede'yi bir yana itiyor. Baltayı, yiyecek sepetini taşımaya bile bırakmıyor onu. Oo, şimdilik Aksel'den yana ama bir daha sefere Brede'ye gelip de kahvesini içerekten konuşurken ondan yana olacaktır. Brede, ver canım baltayı, öteberiyi ben taşıyayım, diyor gene. Olne, Aksel adına konuşarak, hayır diyor, kendisi taşıyacak. Aksel'in kafası yeniden işlemeye başlamıştır artık. Olne'yi eskiden beri işitmiştir. Biliyor ki bu kadın kendisine pahalıya mal olacaktır. Baş belası olacaktır onun canını tek başına kurtardığını ileri sürecek olursa. Onun için işi elinden geldiğince ikisi arasında bölüştürmeli. Bırakıyor Brede sepetle araçları alsın. Evet, böylece rahatladığını belli ediyor. Ama Olne bırakmaz ki, sepeti kapıyor. Ne taşınacaksa kendisi, yalnız kendisi taşıyacak. Sinsi bir savaş var. Aksel bir ara desteksiz kalıyor. Brede de sepeti bırakıp onu tutmak zorunda kalıyor. Oysa Aksel kendi kendine ayakta durabilecek durumda görünüyor artık. Bir süre böyle gidiyorlar. Brede Aksel'i kolundan tutmuş. Olne öteberiyi taşıyor. Taşıyor taşıyor ama içinden ateş püskürüyor. Zavallı bir adama yardım edecek yerde sepet taşımak ne acı şey. Ne halt etmeye gelmiş Brede buraya, şeytan herif. Brede, diyor. Çiftliğini falan satmışsın ha, öyle diyorlar. Brede dikleşerekten, kime ne, diyor. Buna gelince işte gizli bir şey değildi bence. Öyleyse niye gelmedin açık artırmaya? Herkesle birlikte sen de pey sürerdin. Ben, senden beklenir doğrusu yoksul kimselerle alay etmek. Vallahi ben sanıyordum ki zengin oldun sen artık. Sivert babanın sandığıyla içindeki bütün paralar sana kalmadı mı? Şu miras işinin hatırlatılması Olne'nin hiç de hoşuna gitmemişti. Ya Sivert baba, eksik olmasın beni düşünmüş, ne yalan söyleyeyim. Ama o ölüp gittikten sonra arkasından pek az bir dünyalık bıraktılar. Yoksul düşüp başkasının damı altında yaşamak ne demektir sen de bilirsin. Sivert baba şimdi saraylarda, kâşhanelerde, senin benim gibilerde yeryüzünde ayaklar altında kaldık. Brede öfkeyle, o senin de bu biçim konuşmalarının da, diye söyleniyor. Aksel'e dönüyor. İyi ki tam vaktinde geldim. Senin eve dönmene yardım edebildim. Hızlı gitmiyoruz ya. Yo. Gel seni arkama alayım. Yolun geri kalanını öyle inelim. Hayır, diyor Aksel. Eksik olma. Olne, ölmek üzereyken kurtarsaydın daha iyi ederdin, diyor. Nasıl oldu da Brede oradan geçerken onu ölüm tehlikesi içinde gördün, haykırdığını duydun da durup yardım etmedin? Sen tut dilini, diyor Brede. Ağır bir yükle, soluk soluğa, karlar içinde bata çıka giderken dilini tutmak iyi olurdu belki. Ama Olne dilini tutamaz ki. Dağarcığında bir şey daha var. Şöyle seçme bir şey. Yo, bunu açmak tehlikeliydi ama göze aldı. Barbara'dan ne haber, diyor. Nasıl, kaçmadı ya? Brede hiç aldırış etmeden, kaçtı, diyor. Kaçmakla da kış için bir yer bıraktı sana. Olne için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Ne gibi bir insan olduğunu gösterecekti. Kimse onsuz yapamazmış. Uzaktan yakından her yerden çağırıyorlarmış. Hoş, o iki yerde, üç yerde bile çalışabilirmiş ya. Papazın evi varmış. Oradan da onu seve seve isterlermiş. Aksel varsın işitsinmiş, zarar yokmuş. Kış için şu kadar önermişler. Bir çift yeni ayakkabıyla bir pösteki de caba. Ama o ne yaptığını iyi bilirmiş. Maneland'a gelmiş. Başkalarından kat kat üstün para verecek cömert bir adamın yanına gelmiş. Yo, Brede kendini hiç üzmesinmiş. Yüce Tanrı'nın gözü hep onun üzerindeymiş yıllardan beri. Kapısını açmış, onu içeri buyur etmiş. Ya Tanrı da ne yaptığını biliyormuş. O gün onu Maneland'a göndermiş, kullarından birinin canını kurtarması için. Aksel gene bitkin düşmeye başlamıştı, bacakları tutmayacak gibiydi. Tuhaf şey, vücuduna yeniden can gelmiş, ateş gelmiş gibi gitgide düzeliyor, yürüyebiliyordu da şimdi birden gene Brede'ye yaslanmıştı. Ölüne paradan söz edince başlamıştı bu, görünüşe bakılırsa. Canını kurtarmaktan söz edince de büsbütün artmıştı. Onun üstünlüğünü bir daha azaltmak mı istiyordu nedir? Kim bilir, yalnız kafası gene işliyor gibiydi. Eve yaklaştıklarında durdu. Oraya dek gidemeyeceğim sanırım dedi. Brede tek söz etmeden onu sırtına alıyor, öyle gidiyorlar. Oline zehir saçaraktan Aksel ise Brede'nin sırtında boylu boyunca uzanmış. Oline ne diyecektim diye bir çıkış yapıyor. Barbro, çocuğun vakti dolmak üzereydi değil mi? Brede yük altında. Çocuk mu diye homurdanıyor. Ama görülecek şeydi onların böyle yürüyüşleri. Aksel sesini çıkarmıyor. Evinin kapısına dek sırtta geliyor. Brede uhlayıp pufluyor. Hayli soluğu tükenmiş. Oline yoksa doğdu muydu çocuk diye soruyor. Aksel Brede'ye dönerek onun lafını ağzında bırakıyor. Sen olmasaydın bu gece eve nasıl gelebilirdim bilmiyorum. Oline'yi de unutmuyor. Sen de Oline. Beni ilk sen buldun. İkiniz de sağ olun. Ondan sonra birkaç gün Oline bu büyük olaydan başka bir şeyden söz etmez oldu. Aksel onu dizginlemek için çok zorluk çekiyor. Oline Tanrı'nın bir meleği, çığlığı işitebilmesi için kendisini kapıya doğru çağırırken odada nerede ayakta duruyormuş bunu bile gösteriyor. Aksel ormandaki işine dönüyor. Yeterince odun kesti miydi de başlıyor bunları arabayla Selanra'daki bıçkıya taşımaya. Svert o sırada boş bir kızakla köyden gelmekte olursa komşusuna yardım olmak üzere durup odun yüklüyor, oradan buradan konuşuyorlar. İkisi de bir çift lakırtı etmekten memnun. Aksel köyde ne var ne yok diye soruyor. Sivert pek bir şey yok diyor. Yalnız yeni biri geliyormuş buraya toprak almaya. Aksel nasıl bir adammış işittin mi diye sordu. Sivert hayır dedi. Yalnız hazır evler getiriyormuş şıpın işi kurmak üzere. O zengin biri öyleyse. Evet öyle görünüyor. Karısı 3 çocuğu varmış. Atı davarı falan da varmış. Öyleyse çok zengin biri. Başka bir şey işitmedin mi? Hayır, 33 yaşındaymış. Adı neymiş? Aron diyorlar. Oraya Storborg adını verecekmiş. Storborg mu? Büyük bir yer öyleyse. Deniz kıyısı bir yerden gelmiş. Dalyanı varmış orada. Aksel, dalyanı varmış ha? Çiftçilikten pek anlar mı acaba? Diyor. Bu kadar mı işittiklerin? Başka? Başka yok. Tapusunu alırken parayı bir tahtada saymış. Bütün duyduğum bu. Balıktan bir hayli para yapmış diyorlar. Burada dükkan açmakla başlayacakmış işe. Ya dükkan mı? Evet öyle diyorlar. Dükkan açacakmış ha? Haberin tek önemli yeri burasıydı. İki komşu yolda giderken bunun üzerinde uzun uzun konuştular. Önemli bir haberdi bu. Oraların tarihinde belki de en büyük olay. Üzerinde konuşulacak çok şey vardı. Kiminle alışveriş edecekti bu yeni gelen? Oraya yerleşmiş olan 8 kişiyle mi? Yoksa köyden de alıcı bulacağını mı düşünüyordu? Her neyse. Dükkan açılması hepsi için iyi olurdu. Oraya yerleşmek üzere daha başkalarını da çekerdi. Toprakların değeri artardı. Kim bilir? Bakıp usanmadan bunun üzerinde konuştular da konuştular. Evet, bir takım çıkarları, amaçları olan iki adamdı bunlar. Çıkarları, amaçları da başkalarınki kadar önemliydi onlar için. Orası onların dünyasıydı. İş, mevsimler, ekin, onların yaşayışlarındaki serüvenlerdi. Bu ilgi, bu coşku yetmez miydi? Yeterdi artardı bile. Çoğu vakit az bir uykuyla yetiniyorlar, yemek vaktinden çok sonralara dek çalışıyorlardı. Ama dayanıyorlardı, bir şey de olmuyorlardı. Kolları bacakları tuttukça bir ağacın altında 7 saplanıp kalmak onları hiç de yıpratmıyordu. Dar bir dünya, büyük tasarıları olmayan bir yaşayış mı? Orası öyle. Peki ama ya Storborg'a, dağ başında dükkana, mağazaya ne buyrulur, yetmez miydi bu? Noel'e de hep bunu konuştular. Aksel'e mektup gelmişti. Üzeri aslanlı kocaman bir zarf, hükümetten geliyordu. Gidip Brede Olsen'den bir alay tel, bir telgraf makinesi, araçlar, gereçler alacakmış. Yılbaşından sonra da hattın bakımını üzerine alıyormuş. Fundalıktan yukarı takım takım atlar çıkıyor. Yaban ortasına yerleşmeye yeni gelen adamın evleri taşınıyor. Yük yük, günlerce. Storborg adı verilecek yere bir takım şeyler boşaltıyorlar. Kısa zamanda adına uygun bir yer olacak, sağlam. Yamaçlarda daha şimdiden 4 çalışıyor. Bir duvarla 2 için taş çıkarıyorlar. Takım takım yükler geliyor, arkasından yenileri. Evin çeperleri yapılmıştı, önceden hazırdı. ilk yaz gelince takılıverecekti. Hepsi önceden inceden inceye, kılı kılına hesaplanmış, her parça numaralanmıştı. Bir tek kapı, bir tek pencere eksik değildi. Verandanın renkli camı bile. Derken bir gün bir araba geliyor. Bir yük dolusu ufak ufak kazıklar getiriyor. Ne için bunlar? Aşağıya yerleşmişlerden biri biliyormuş bunu. Güneyden gelmiş, çok şey görmüş. Bahçe çiti için diyor. Demek yeni gelen dağ başında bahçe yapacak. Büyük bir bahçe. İşler yolundaydı. Fundalıklarda hiç böyle gidip gelme olmamıştı. Atlarını kiralamakla hayli para kazananlar da vardı. Bu da tartışma konusu oldu. İleride para kazanma olasılığı vardı. Dükkancı mallarını çeşitli yerlerden alacaktı. İçeriden, deniz aşırı yerlerden, bunlar arabalarla yukarı taşınacaktı. Evet, bütün oralarda işler gelişeceğe benziyordu. Yüklerin taşınmasıyla görevli, ustabaşı ya da müdür gibi bir genç vardı. Efendiden çakı gibi bir genç. Yeterince at bulamadığı için söyleniyordu. Evler çıktı, artık gelecek pek bir şey kalmamış olsa gerek, dediler. Mallara ne buyrulur, dedi. Selenralı Sivert gene eli boş, sallana sallana evine doğru geliyordu. Ustabaşı, hey, niye eli boş geliyorsun, diye seslendi. Niye buraya bize yük getirmiyorsun? Sivert, getiririm, dedi. Bilmiyordum. Biri, Selenralı o, diye fısıldadı. İki at var onlarda. Ustabaşı, ne, iki atın mı var senin, diyor. Getir onları öyleyse buraya, ikisini de. Getir de yük taşımaya yardım et, iyi para veririz. Sivert, aa iyi olur valla, diyor. Yalnız biz şimdi sıkışığız, vakit ayıramayız. Ustabaşı, ne, para kazanmaya vakit ayıramaz mısınız, diyor. Evet ama Selenra'da her zaman vakit bulunmazdı ki, yapılacak çok iş vardı. Yardımcı olarak adamlar tutmuşlardı. Selenra'da ilk kez oluyordu bu. İsveç'in oralardan iki taşçı, yeni bir ahır yapmak için. Yıllardan beri İshak'ın en büyük düşüncesiydi bu. Şöyle iyi bir inek ahırı yapmak. Sığırların şimdi barındıkları kerpiç ahır küçük geliyordu artık. Sık sık danaların, kuzuların hiçbir iz bırakmadan kaybolduğu oluyordu. Selenra genişledi artık. Ara sıra bir iki baş hayvanın kaybolmasıyla çökmez. Orada öyle koskocaman kale gibi duruyor. Öyleyken gene de dertsiz değil. Inger kendinden de çevresindeki yaşayıştan da pek memnun değil, hayır. Bir vakitler uzak bir yere gitti geldi ya. Bunun çok kötü bir izi kalmış gibi. Bu hoşnutsuzluk ara sıra geçiyor, sonra gene geliyor. Inger iyi günlerde olduğu gibi gene zeki, gene çalışkan. Bir erkek için, iri yarı bir erkek için alımlı, sağlam bir kadın ama şu Trondheim'i hatırlaması yok mu? Düşler kurması yok mu? Ya hele kışın. Kimi vakit pek canlı, pek şen, hiçbir eksiği de yok. Ama bir kadın tek başına kalkıp da oynamaz ya. Onun için Selenra'da oyun falan yoktu. Ağırbaşlılık, dindarlık falan mı? Evet ama öbür türlü yaşayış da öyle şatafatlı, öyle eşsiz bir şey var ki. Inger azla yetinmesini öğrenmiş bulunuyor. Onun için İsveçli taşçılar ne de olsa gene bir şey. Orada hiç olmazsa yabancı yüzler, yeni sesler var. Yalnız, durgun, yaşlı adamlar bunlar. Aklı oyundan çok işte olan kimseler. Gene de hiç yoktan iyi. Biri çalışırken pek güzel türkü söylüyor. Inger ara sıra durup dinliyor. Adı Hjalmar. Selenra'da dert bununla da bitmiyor. Eleseus'u ele alalım. Bir umut kırıklığı bu. Mektupta yazmıştı. Mühendisin yazıhanesinde artık ona işi yokmuş ama elbette başka yerde iş bulacakmış. Yalnız beklemek gerekirmiş. Sonra başka bir mektup geldi. Çok yakında, çok parlak bir işe gireceğini umuyormuş ama o güne dek beş parasız yaşayamazmış. Bir 100 kronelik gönderdiler. O zaman da şöyle yazdı. Bu para onun ancak bir takım ufak tefek borçlarını kapamaya yetermiş. İshak, dedi. Ama bizim başımızda şu taşçılar var. Onlara para verilecek. Daha bir alay şey var. Yaz ona. De ki dönüp gelse de bize yardım etse daha iyi olur. Inger yazdı ama Eliseus eve dönmeye yanaşmıyordu. Hayır, boş yere bunca yolu aşmak saçmalıkmış. Açlıktan ölürmüş daha iyi. Belki kentte tam o sırada parlak bir iş yoktu. Belki de Eliseus pek öyle acar bir çocuk değildi, kim bilir. Belki işinde de pek başarı gösterememişti. Yazı mı? Evet, yazısı oldukça iyiydi, çabuktu, işlekti. Ama gene de bir eksik yanı olabilirdi. Öyleyse ne olacaktı hali? Cebinde o 200 kroneyle köyden geldiğinde kent onu hayli kabarık eski hesaplarla bekliyordu. Bunları ödedikten sonra da kendine şemsiye sapı filan değil de şöyle güzel bir baston almasın mıydı? Bunun gibi pek yerinde başka ufak tefek şeyler daha vardı. Kışlık bir kürk kalpak, arkadaşlarının giydiğinden, bir çift buz ayakkabısı, herkesinki gibi, gümüş bir kürdan, diş karıştırmak, arkadaşlarla bir kadeh bir şey atarak konuşurken fiyaka yapmak için. Sonra parası oldukça da elinden geldiğince hovarda davranırdı. Kente dönüşünü kutlamak üzere arkadaşlarına şölen verdiği akşam 10-12 şişe bira getirtmiş, arka arkaya açtırmıştı. Kalkarlarken de arkadaşları, "Ne o, garson kıza 20 ore bahşiş mi bırakıyorsun?" deyince de, "Cimriliğin alemi yok," demişti. Ne var ki bu hep böyle gidemezdi. Bir gün geldi, alacaklıları artık atlatamaz oldu. Bir arkadaşı onun yardımına koştu. Babasının yanında ona bir iş buldu. Köylülerin alışveriş ettikleri ufak bir dükkandı bu. Hiç yoktan iyi. Bucak müdürü olmak için hiç de kestirme bir yol değildi ama geçimini kurtarıyordu. Eliseus burada da hevesli, neşeliydi. Herkes seviyordu onu. Eve yazdığı mektupta "Ticarete atıldım," diyordu. Annesi için en büyük umut kırıklığı oldu bu. Eliseus bir dükkanda çalışıyormuş. Ha orada çalışmış, ha köydeki bakkalın yanında çıraklık etmiş. İlk kez'e doğru bir gün İsveç'ten mühendisler, işçiler geldi. Yollar yapacaklar, barakalar kuracaklarmış, yiyecekler taşıyorlar, takım takım at kiralıyorlar. Çay kıyısındaki toprakların sahipleriyle anlaşmalar yapıyorlardı. Neydi bütün bunlar? Orada yaşayanlardan başka kimsenin ayak basmadığı şu dağ başında, şu bakır madenini işleteceklermiş. Demek gerçekleşmiş bu iş. Gaysler boşuna övünmemiş. Geçen sefer onunla birlikte gelen iri kıyım adamlar değildi bunlar. Hayır, o iki adam gelmemişti. Başka yerde işleri vardı besbelli. Yalnız mühendisle maden uzmanı gene gelmişti. İzak'ın satabileceği ne kadar biçilmiş kerestesi varsa hepsini aldılar. Yiyecek içecek de aldılar. Hepsine de iyi para verdiler. Tatlı dille konuştular, Selenra'yı pek beğendiler. Hava hattı diyorlardı. Tepeden çay kıyısına dek kablo çekeceğiz diyorlardı. İzak öbür beyler ne oldu diye sordu. Hani geçen sefer gelenler. Efendim? Ha onlar sattılar. Demek hatırlıyorsunuz onları. Hayır onlar sattılar. Onlardan alanlar da sattı.